Ayrım 6.
İstanbul'u kuşatan ordu Arap Emevi ordusu olduğuna göre Battal Gazi'nin adı ve ünvanında bulunan seyyidlik mertebesi bu efsaneye ters düşmektedir. Çünkü Emeviler hem Hazreti Muhammed, Ali, Hüseyin hem de Ehlibeyt düşmanıdır. Battal Gazi'nin düşmanlarının ordusuna yiğitçe çarpışan bir kahraman olması hele hiç düşünülemez. O zaman Anadolu'daki eserleri ve seyyidlik makamı tamamıyla uydurmadır. Buna katılmaksa gerçeğe tamamıyla ters düşmektedir. Kanımca Emevi saflarında birisi olma olasılığı hiç yoktur. Battal Gazi daha çok destan kahramanlarından başta gelenlerden birisidir. Onunla ilgili eski destanlar ve günümüzde de adına yazılmış birçok destan vardır. Hacı Bektaş Seyyid Gazi'nin mezarını ziyarete niyet etti. Seyyid Gazi'nin mezarı bir vakitler belersizdi. Sonradan Alaaddin'in anası rüyasında gördü. Gördüğü yere büyük bir türbe yaptırdı, bu suretle mamur oldu. Hünkâr yalnızca Suluca Karahöyük'ten yola çıktı. Yapılan türbenin Seyyid Gazi'nin mezarı üstüne yapılıp yapılmadığı hakkında şüphe edenlerin artık şüphesi kalmadı. Yolda bir köyde muhiplerinden birinin evine kondu. O muhip erenlere teslim oldu. Erenler onu tıraş ettiler, kuşak kuşattılar. Giderlerken erenler şahı dedi, bunca nesneye razı değiliz, bize kerem edip armağan verseniz. Hünkâr başından tacını, belinden kemeri, ayağından baş parmaklarını çıkarıp verdi. Armağanımız olsun buyurdu, yola revan oldu. Bacı iline varınca gene bir muhip hünkâra teslim oldu. Hünkâr onu tıraş etti, taç giydirdi, derviş etti. O adamın bir sürü koyunu, bir sürü de kuzusu vardı. Bütün halkı çağırdı, bir sürü kuzuyu kurban etti. Hünkâr bu kuzuların birkaçını yeter bize. Ne diye hepsini boğazlıyorsun dediyse de o adam erenler şahı dedi. Kuzu da nedir? Canım yoluna kurban olsun. Bu hareketi erenlere hoş geldi. Sen dedi erlik ettin, aşkımıza bir sürü kuzuyu kurban eyledin. Bundan ye, şu biz de seni ziyana sokmayız. O koyuncuları da meleğe meleğe bırakmayız. Emretti o kazaların başlarını derilerini karıştırmadılar. Her pişirip yenen kuzunun kemiğini gene kendi derisinin içine koydular. Başını ayağını da derinin içine bıraktılar. Hepsini bir damın içine doldurdular, kapıyı kapadılar. Hünkâr kalkıp iki rikat namaz kıldı. Ellerini kaldırıp dua etti, ellerini yüzüne sürdü. Emretti, damın kapısını açtılar. Tam o sırada koyun da gelmiş, sağılmıştı. Emişecek yere gelmişti. Kapıyı açar açmaz gördüler ki kazalar dirilmiş. Çıkıp meleşerek koyunlara vardılar. Halk bu kerameti görüp hünkârın eline ayağına düştü. O dervişin adını da Kuzu Kıran koydular. Soyuna Kuzu Kıran oğlu derler. Hünkâr Kuzu Kıran'la vedalaşıp yola revan oldu. Seyyid Gazi'nin mezarına yaklaştı. Orada bir pınar vardı. Adına Akpınar derlerdi. Bütün erenleri hünkârı karşıladılar. Hoş geldin, kadem getirdin. Gelişin kutlu olsun dediler. Mezarı bekleyen zühir erenleri de karşı çıktılar, merhabalaştılar, hünkârı ağırladılar. Hünkâr mezara gelince orada olan erenlerin niyetini şöyledir ki, ''Esselamü aleyküm suyun başı'' dedi. Seyyidin kutlu mezarından ''Aleyküm selam illim şehrim'' diye cevap geldi. Derken hünkâr kıyısı ucu olmayan bir deniz oldu. Seyyidin mezarı o denizin içinde bir kabak gibi yüzmeye başladı. Sonra gene hünkâr da Seyyid'in mezarı da eski haline geldi. Derken bu sefer Seyyid Gazi'nin mezarı ucu bucağı görünmeyen bir deniz oldu. Hünkâr o denizde bir gemi haline geldi, yüzdü yürüdü. Biraz sonra hünkâr Yiğid'in mezarı da gene gerisin geriye eski haline döndü. Hünkâr Seyyid'in mezarının kapısında bir taşı ısırdı. O taş hala orada durur. Bir müddet sonra hünkâr oradan kalkıp Suluca Karahöyük'e geldi. Devletle karar etti. Fakat tacı, paşmakları, kemerleri orada kaldı. Hala da oradadır. Dipnot, Evliyalar Tarihi, sayfa 52. Baba İlyas. Türklerin Anadolu ve Horasan tarihinde büyük yeri olan bu pir, Selçuklu Anadolu tarihi içerisinde adı belki de Alaaddin Keykubat kadar çok anılır. Bir Horasan ermişi olarak Anadolu topraklarına ayak basmasıyla birlikte Anadolu'nun kırsal kesimi olan Türkmenlerin arasında kendisini bulur. Yaşamı sıradan bir insan gibidir. Kerametleri, bilgisi, becerisi, yöneticiliği, kıvrak zekasıyla kısa sürede ününü Anadolu'nun dışına taşırmayı başarır. Bu ün onu insanüstü göstermez. Aksine o insanların arasına daha da çok karışır. Yeri gelir bir çiftçi, yeri gelir köyün dedesi, öğretmeni, velisi, çobanı olur. Herkes ona dertlerini danışmaya, sorunlarını tartışmaya gelir. Türkmenler için bir umuttur Baba İlyas. Gerçek adı Ebu'l-Baka Şeyh Baba İlyas bin Ali olarak bilinir. Horasan'da doğmuş, Moğol istilasıyla binlerce talibiyle birlikte Anadolu topraklarını mesken tutmuştur. Horasan okulunun önemli bilim adamlarından birisidir. Sultanlarla birlikte Konya'ya yerleşip rahat bir yaşam sağlamasını onuruna yedirmemiş, Yesevi'den ve Ebu'l-Vefa'dan aldığı terbiye, onu halkının arasında yaşatmaya, gelenek ve göreneklerini de sürdürmeye itmiştir. Tarihi kaynaklar Baba İlyas'ın yaşamıyla ilgili Horasan bölümünde yeteri kadar bilgi verememektedir. Ancak bu büyük şeyhin Babailer isyanının lideri olduğu dönemden sonrasını bütün eylemleri ve öldürülüşünü ayrıntılı olarak vermektedir. Araştırmacılar ve Selçuklu Osmanlı tarih yazıcıları Baba İlyas ile Baba İshak adlı iki piri birbirlerine karıştırmaktadırlar. İbni Bibi her iki kişiyi de hem Amasya'da oturan Baba İlyas'ı hem de Kefersut'ta oturan Baba İshak'ı aynı kişi gibi göstermiş olsa da sonradan elde edilen kaynaklar her ikisinin ayrı kişilik olduğunu ortaya koymuştur. Ancak Baba İlyas'ın torunlarından Elvan Çelebi yazdığı eserinde Baba İshak'ı dedesinin en güvenilir halifesi olarak tarihe kaydetmiştir. Yine Elvan Çelebi'nin Baba İlyas'la ilgili verdiği bilgiler en sağlıklı bilgiler olarak değerlendirilmektedir. O dedesinin Amasya yaşamını şöyle bildirir. Baba İlyas'ın Horasan'dan Anadolu'ya gelişi dede Kargın aracılığıyla olmuş ve gelişte Amasya'nın Çat köyüne yerleşmiş, Çat köyünde kendisine bir zaviye açarak burasını bir okul gibi kullanmıştır. Sultan Alaaddin Keykubat'ın ziyaret için Çat köyüne geldiğini yine Elvan Çelebi yinelemektedir. Burada bulunan zaviyesi zamanla insanlarla dolup taşmıştır. Şeyhi ziyarete gelenler Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden kimselerdir. Baba İlyas sonraları Babailik adı verilen batınilikle bağlantılı Ali'nin kişiliğinden esinlenen bir ölçüdür. Anadolu'da Aleviliğin gelişmesinde, yayılmasında, Alevi kuruluşlarının doğmasına etkinlik göstermiştir. Dipnot: İyizeki Eyüboğlu, Abdal Musa, sayfa 95. Yine İyizeki Eyüboğlu, Yesevi'nin dervişi gibi gösterilmesinden pek hoşnut olmuyor. Yesevi'yi Sünni gösterip Baba İlyas'ı Aleviliğinin baştaki pirlerinden sayarak iki ucunu ayırmayı öne çıkartıyor. Tıpkı Fuat Köprülü'nün Ahmet Yesevi'yi önce Sünni gösterip elde ettiği bulgulardan sonra Hacı Bektaş Veli'nin piri olduğu, Bektaşiliği ve Aleviliğin kaynağı olduğunu söylemesi gibi. Eyüboğlu da Yesevi'yi Sünni göstermektedir. Baba İlyas'ı Horasan pirlerinden ve Yesevi ile ilgili sayarsak fikirlerinin Yesevi düşüncesine yakın olduğunu görürüz. Zaten İyizeki Eyüboğlu da Baba İlyas'ın düşünceleri şamanlıkla Anadolu'da gelişen ilk çağ kökenli inançlarla yoğrulmuş bir birikimdir. Dipnot: adı geçen eser sayfa 96. Baba İlyas Horasan tasavvufunu ve özellikle şamanist gelenekten etkilenen bir tasavvufu Anadolu topraklarına taşımış ve bu topraklarda Aleviliğin tohumlanmasına ve yeşermesine neden olmuştur. Yine İyizeki Eyüboğlu'ndan sürdürelim. Yeryüzünde şeriat değil, Ali'nin yolundan gidenlerin benimsedikleri ilkeler uygulanmalıdır. Şeriat insanın özünün kavranmasını engeller. İnsanı bir kul, bir sömürü aracı haline getirir. Dipnot: adı geçen eser sayfa 97. Yazarın Baba İlyas'la ilgili bu değerlendirmesine katılmamak olanaksızdır. Zaten Alevi kültürünün temelini oluşturan da bu görüştür. Bu düşünceler Baba İlyas sonrası Hacı Bektaş dönemlerinde ve daha sonrasında da yeniliklere uğrayarak ve etkileşimlerini sürdürerek bugünkü Aleviliği doğurmuştur. Baba İlyas'ı iki kaynakta değerlendiririz. Birincisi Horasan tasavvufunu Anadolu'ya taşıması, bu doğrultuda tekkeler, okullar açarak bir yığın talip yetiştirmesi, daha özlü bir söylemle teorik önder durumunda olması, ikincisi bir konumda da bir kitleye eylemsel öncülük yapmasıdır. Baba İlyas'ın 1239'da 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Anadolu'da başlattığı eylem, Anadolu Türk tarihinin ilk eylemidir. Çetin Yetkin'in deyimiyle Babai isyanı emperyalizme karşı Anadolu'da yapılan ilk ihtilaldir. Dipnot: Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri, Babailer bölümü. Baba İlyas'ın Anadolu'da başlattığı bu eylem çizgisi haksızlığa, soyguna, talana, kültür emperyalizmine, Arap-Fars kültürüne karşı ilk eylemsel ve toplumsal başkaldırı olmuştur. Bu isyanın nedenlerini ve koşullarını İslamiyet Türkler ve Alevilik adlı kitabımızda anlatmıştık. Bu bölümde Salt Babai önderlerinin kimlikleri ve felsefesi üzerinde durmaktayız. Biz yine Baba İlyas'ın ilişkilerine dönelim. Baba İlyas'ın torunlarından Elvan Çelebi dedesini Dede Kargın'la birlikte Elbistan'a, oradan 400 halifesiyle birlikte Amasya'ya geldiğini belirtmektedir. Baba İlyas, Dede Kargın'ın önemli halifelerinden birisidir. A. Yaşar Ocak, Baba İlyas ile Dede Kargın olayı konusunda şunları söylemektedir. Baba İlyas'ın Dede Kargın ile daha önceden bir arada olduğu, Anadolu'ya beraber geldikleri anlaşılır. Belki de onlar Harizem Türkleri ile birlikte gelmişler ve Elbistan dolaylarına yerleşmişlerdi. Her halükarda bu konuda kesin bir fikir ortaya koymak şimdilik mümkün görünmüyor. Ancak Dede Kargın'ın 13. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir Türkmen babası olduğu hususu kesindir. O halde Baba İlyas'ın Çat köyüne gelmeden evvel Elbistan'da bulunduğu İdlilal olunabilir. Dipnot: A. Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, sayfa 93-94. Baba İlyas'ın torunlarından olan Osmanlı tarihçisi Aşık Paşaoğlu kendi soy kütüğünü verirken Baba İlyas'la ilgili şunları söylemektedir. Ben ki fakir derviş Ahmet Aşıkiyim. Babam Şeyh Yahya, babamın babası Şeyh Selman, onun babası Aşık Paşa, onun babası Muhlis Paşa, onun babası da zamanın kutbu Baba İlyas'tır ki Seyyid Ebul Vefa'nın halifesidir. Dipnot: Aşık Paşaoğlu Tarihi, Nihal Atsız Çevirisi, sayfa 11, Kültür Bakanlığı Yayınları. Baba İlyas'ın Ebul Vefa halifelerinden olduğunu çoğu kaynak vermektedir. Bazı kaynaklar ise Yesevi tarikatından olduğunu belirtmektedir. Bizim kanımız Baba İlyas'ın hem Ebul Vefa hem de Yesevi'nin etkilerini taşıdığı yönündedir. Çünkü Horasan tarikatı hep birbirlerinden etkilenmektedir. Özellikle seyyidlik sicilleri aynı olan pirlerin birbirlerinden etkilenmeleri mümkün değildir. Hem Ebul Vefa hem de Yesevi seyyid olarak bilinmekte olduğuna göre bunları ayrı fikirlerdenmiş gibi göstermek gerçeğe ters düşmektedir. Baba İlyas'ın düşünceleri zamanla Bektaşi tarikatı içinde erimiş, Bektaşilikle bütünleşmiş olsa da Anadolu fikir yaşamının temellerinde hep Babailerin harcı vardır. Şeyh Bedrettin'in düşüncelerinin özü de Baba İlyas'ın düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Biz Baba İlyas'ı Anadolu'yu mekan tutmuş Horasan erenlerinden en başı ve ilki sayıyoruz. Ondan sonraki erenlerin hepsinin fikirlerinin mayasında Baba İlyas vardır. Kefer Sutlu Baba İshak için ayrı bir bölüm açma yerine onu Baba İlyas'la birlikte anmakta yarar vardır. Çünkü Baba İshak'ın piri Baba İlyas gibi Baba İshak'ın da doğumu ve geçmişi konusunda yeterli bilgi yoktur. Onunla ilgili bilgiler Babailer eylemi çerçevesinin dışında bulunmamaktadır. Ancak Baba İlyas'ın yardımcısı ve en güvenilir halifelerinden birisidir. Babailer isyanının pratik önderi olan Baba İshak, toparlayıcı, birleştirici, eylemci olarak Baba İlyas'ın her olayda fikirleri, payı ve haberleri vardır. Babailer eyleminin en başındaki bir eylem adamı olmasının yanında kutsal bir kişilik olarak da var olmuştur. Öldürülmesinin ardından talipleri onun öldürülmediğini ileri sürmüş, aynen İsa'da olduğu gibi Tanrı'ya kavuşmuş, tanrısallaştırılmıştır. Hatta bazı talipleri onun peygamberliğini de ileri sürerek ona göre davranmışlardır. Babailer isyanını Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna uzun bir yürüyüş olarak götüren Baba İshak, Baba İlyas'ın kuşatılıp öldürülmesinin ardından pirinin öcünü almak için Amasya'ya yürürse de Selçuklu'nun paralı askerleri tarafından aynı tarihte ortadan kaldırılır. 1239. Her iki pir için verilecek en büyük yargı kanımca şu görüşlerde birleşiyor. Babai isyanının asıl yönetici kadrosunun Baba İlyas'ın kendisi ve halifesi olan Baba İshak başta olmak üzere Vefaiye tarikatı mensuplarından müteşekkil olduğunu söylemek gerekiyor. Dipnot: A. Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, Dergah Yayınları, sayfa 74-75. Baba İlyas ailesinin soy ağacı. En tepede Ebul Baka, Baba İlyas Horasani, 1240. 5 tane oğlu var: Ömer Paşa, Ebul Baka Yapya Paşa, Ebu Ziya Mahmut Paşa, 1240, Ebul Vefa Halis Paşa, Muhlis Paşa, 1290. Muhlis Paşa'nın bir oğlu Aşık Ali Paşa, onun 3 oğlu Can, Elvan Çelebi, 1359'dan sonra ve Süleyman. Süleyman'ın Şeyh Yahya, Şeyh Yahya'dan Derviş Ahmet Aşık'ı, Aşık Paşa Zade. Doğumu 1484, ölümü bilinmiyor.
Ayrım sonu.